Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minettevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz, En'am suresinin 136. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetleriyle buluşacak tertemiz bir gönül ve anlayış nasip etsin hepimize inşallah. Rabbimiz kelam-ı ilahi olan bu Kur'an-ı Azimüşşan'a tertemiz olanların dokunabileceğini, adeta onunla şereflenebileceğini beyan buyurur. Öyleyse kullara düşen, bize düşen, Kur'an'dan istifade etmek isteyenlere düşen, olabildiğince hem zahiren hem batinen, yani hem gönül itibariyle hem de zahiri şartlar itibariyle tertemiz olmak, kendimizden adeta sıyrılıp, nefsimizden sıyrılıp, nefsin hevasından sıyrılıp, kendi arzularımızdan, kendi fikriyatımızdan bir şekilde sıyrılıp, arı duru bir şekilde Rabbin kelamıyla buluşmaktır. Elbette kolay değildir. Bu söylenilen kıvam yüksek bir kıvamdır. Fakat Yüce Rabbin kelamının bize yansıması, bizde doğru yansıması, doğru bir şekilde idrak edilmesi ancak böyle mümkün olabilecektir. Öyleyse Rabbimizden biz bu tedebbüre, tefekküre, anlayışa ulaştırmasını Yüce Hazretinden niyaz ederek bugünkü derse başlıyoruz. Estağfirullah. Ve cealû lillâhi mimmâ zera'e minel harthi vel en'âm nasîbe. O müşrikler, Mekke müşrikleri, Allah'ın yarattıklarından olan bir takım zirai ürünler, ekinler ve hayvanlardan Allah'a bir nasip çıkardılar, bir pay ayırdılar. Allah'ın yarattığından Allah'a pay ayırıyor. Fekalu ve diyorlar ki, hâzâ lillâh bizâmihim. Kendi batıl itikatlarınca, zanlarınca, kanaatlerince diyorlar ki, bu Allah'a ait, ayırdığımız bu Allah'ın diyorlar. Allah'ın mülkünden Allah'a pay ayırıyorlar. Ve hâzâ lişurakâina, şu kısmı da bizim ortaklarımıza ait diyorlar. Şu Allah'a ait, diyelim şu kadar hayvanın içerisinden efendim şu kadarını Allah'a ayırıyor, bir o kadarını veya daha fazlasını ortaklarına ayırıyor. Böyle bir paylaşımda bulunuyor. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ. Ortaklarına ayırdıkları hisselerden Allah'a bir şey ulaşmıyor. وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَاهِمْ. Ama Allah'a ayırdıkları o paydan ortaklarına çok şey gidiyor. Allah, birazdan izah edeceğiz. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ne kötü hüküm veriyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Hadise şu, Mekke müşrikleri biliyorsunuz putperest bir toplum. Kendilerince işte melekleri temsilen, cinleri temsilen ya da Allah'a yakın olduğuna inandıkları salihleri temsilen bir takım putlar yapıyorlar. O putlar onlar adına güya Allah'a aracılık ediyor. Kendilerini Allah'a yaklaştırıyor. Bir takım şerlerden koruyor. Bir takım hayırlara, bereketlere eriştiriyor. Böyle inançlar oluşuyor, batıl inançlar. Zaten Allah'a ortak koşma dediğimiz putlar böyle ortaya çıkıyor. İyi niyetle ortaya çıkıyor, öyle söyleyelim. Kötü niyetle ortaya çıkmıyor. Fakat temelsiz, hüccetsiz, delilsiz, kendi arzularından, kendi ürettikleri bir şey olduğu için de son derece insanları saptırıyorlar. Onlar kendilerince kutsal saydıkları efendim bu varlıkları da her şeyde hesaba katıyorlar. İşte bir takım ekinlerden, işte sebzelerden, topraktan çıkan zirai mahsullerden bir kısım ayırıyorlar, bir pay ayırıyorlar. Sanki işte diyelim zekat gibi bir şey ayırıyorlar. Diyorlar ki bu Allah hakkı. Bunu daha çok fakirlere, miskinlere, yetimlere, yani hayır umdukları yerlere harcıyorlar. Kabe'yi ziyarete gelen hacılara, tabii o dönemde de Kabe ziyaret edilen kutsal bir mekan, etraftan gelenler oluyor. Onlara, bunlar Allah misafirleridir aynı zamanda diyerek, o ayırdıkları paydan onlara ikramlarda bulunuyorlar. Yine bu mallardan, mülklerden, hayvanlardan bir kısmını da, bu da diyorlar putlarımıza ait. Putlara ait olanları da daha çok o put bakıcılarına, onlara hizmet edenlere, onların işte temizliklerine, bakımlarına, merasimlerine ayırıyorlar. Bu da putlara ait diyorlar. Şimdi bura ayette de ifade edildiği gibi şöyle bir uygulama yapıyorlar. Eğer putlara yapılan merasimler ya da onlara hizmet eden hizmetçilere yönelik yaptıkları harcamalar biterse, onlara ayırdıkları pay biterse diyorlar ki zaten Allah ganidir, zengindir, onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama putlarımız fakirdir, putlarımızın ihtiyacı var. O zaman diyorlar şu Allah'a ayırdığımız paylardan putların hissesini aktaralım. Tabiri caizse oradan alıyorlar fakirlerin, miskinlerin haklarından o put hizmetlerinde kullanıyorlar. Cenab-ı Hak buna işaret ediyor. Diyor, buyuruyor ki Allah'a ayırdıklarını diyor putlarına yapıyorlar. Fakat diyor putlarına ayırdıklarını Allah yoluna vermiyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Ya nasıl iş bu? Bakınız hükmün kötülüğü ta baştan başlıyor zaten. Cenab-ı Hak ne buyurdu ayetin başında? Allah'ın yarattıklarından zaten Cenab-ı Hak yaratmış o hayvanatı, o bitkileri, zirai mahsulleri, her çeşit nimetin sahibi, yaratıcısı, besleyip büyüteni, geliştireni Allah. Sen oradan diyorsun ki bu kadarını Allah'a ayıralım, bu kadarını da putlara ayıralım ve putlara daha çok hizmet ediyorsun tabiri caizse. Ortaklara daha çok hizmet ediyorsun. Yani şirk mantığında bile ne kötü hüküm veriyorlar. Yani Cenab-ı Hak burada tabii tersini yapsalardı onların yaptıklarını onaylayacak değildi. Yani şöyle diyelim, putlarını ayırdıklarından işte efendim Allah'a tahsis etselerdi, ha, iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar diyecek, buyuracak değildi Yüce Rabbimiz. Zaten işin başında yanlış yapıyorlar. Allah'a ortak koşmakla en büyük günahı işliyorlar, en büyük suçu işliyorlar. Fakat hadi diyelim, siz kendi mantığınızca bir putlar oluşturdunuz, Allah'a ortaklar oluşturdunuz. Bir de Allah'ı kabul ediyorsunuz ilah olarak. Fakat uygulamanız da böyle. Burada bile ne kötü hüküm veriyorsunuz. Böyle burada bile adil değilsiniz. Çünkü esas mülkün sahibi Allah, yaratanı Allah. Çünkü onlar da onu kabul ediyor. Diyelim ki bu hayvanları kim yarattı diye onlara soracak olsan, tabii bunları Allah yarattı. Bu putlar yaratamıyor. Yok, bu putlar yaratamaz diyecekler. Böyle olmasına rağmen kendi şirk mantıklarına bile uymayan kötü bir hüküm veriyorlar. Yani verdikleri hüküm son derece kötü. Burada aslında şirkin mantıksızlığı, şirkin son derece insanın bir takım hevaları, vehimleri, bir takım hayalleri üzerine bina edilen bir şey olduğuna da Rabbimiz dikkat çekiyor. Esasen demek ki insan idrak melekesini, yani akıl melekesini, anlama melekesini Allah'a iman merkezine oturtmadan sıhhatli düşünceler ortaya koyması da son derece zor bir şey. Öyle olunca şirk bir anlamda insanın idrakini de parçalıyor. Yani anlayış melekesini de zaafa uğratıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayetlerde bu iman etmeyenlerin doğru dürüst akledemeyecekleri üzerinde durur. Şuurlarını kaybedecekleri üzerinde durur. Hakikaten öyle. Belki son derece kendilerince mantıklı hareket ediyorlardır. Ama şöyle bir mümin idrakiyle, mümin basiretiyle, mümin nuruyla baktığı zaman bir insan o şirk mantığının ne kadar anlamsız, ne kadar efendim birbiriyle tenakuz içinde olan düşüncelerden ibaret olduğunu çok kolay bir şekilde anlar. Buradan belki bizim Kur'an edebi olarak gönlümüze yerleştireceğimiz temel esaslardan bir tanesi, insan tevhidten kopunca yalpalamaya başlıyor. Her şeyde yalpalamaya başlıyor. efendim inançta yalpalamaya başlıyor, zihniyeti ona göre duyguları alabora oluyor. Efendim zaten duygular, zihniyet yapısı bir şekilde bulanınca insanın ahlakında, hareketlerinde, davranışlarında, istikametinde yalpalama yapması gayet tabii olmuş oluyor. Ve kezalike, aynen bunun gibi, zeyyene likethirin minel müşrikine katle evladihim şurakâuhum. Onların ortakları, hatta bu şurakâuhum, onların ortakları diye tercüme ettiğimiz bu bölüm, daha çok cin ve insan şeytanlarının ileri gelenleri, onların bu kötülüklerinde kendilerine tabiri caizse bir şekilde yön çizen, kılavuzluk yapan kimseler diyelim. İşte aynen bu şekilde diyor Cenab-ı Hak, müşriklerden birçoğuna kendi evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi onların ortakları. Bu putlar, daha doğrusu bu putlar etrafında oluşan o bir takım ileri gelenler, putperestliğin öncüleri diyelim, öncüleri. Her dinin kendine göre öncüleri vardır. O şirk toplumunun da kendine göre din adamları oluşmuştur. Nitekim o putlara bakan kimseler din adamı kisvesinde belki kendilerinden dua istenen, işte elleri öpülen, itibar gören kimselerdir. Artı o toplumun bir şekilde o mevcut batıl dini yapısını kabullenip savunan bir de grup vardır. İşte neticede bu putperestlik, bu ortaklardan oluşan, Allah'a ortak koşma diyeceğimiz günahlardan oluşan o toplum kendi içinde öncülerini de çıkarıyor. İşte o öncüler diyor ki müşriklerin birçoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi. Yani nasıl güzel gösterir bu? Müfessirlerimiz burada değişik şekillerde bunu açıklarlar. Kimi der ki, mesela der, yahu işte kız çocukları daha çok öldürülür. Burada gerçi kız çocukları diye ifade edilmiyor, evlatları diye ifade ediliyor. Burada da bir incelik var, ona da dikkat çekeceğiz. Bildiğimiz kadarıyla, tarihten öğrenebildiğimiz kadarıyla, rivayetlerden efendim öğrendiğimiz kadarıyla kız çocuklarını öldürdüklerini biliyoruz. Yani neden öldürüyorlar? Diyorlar ki, bunlar yarın savaş çıkar, esir olur, namusumuzu kirletirler. Bir kısmı bundan, bir kısmı açlık korkusuyla. Erkek çocuğu, bu bize yardım olur, bunun getirisi olur diye düşünüyor. Kız çocuğunu bir şekilde böyle eve para getiren, evin ekonomisine katkıda bulunan birisi olarak görmüyor. Bir başkası için beslenen birisi gibi görüyor. Neticede başkalarına gidecek. O zaman şimdi benim aşıma ortak olacak, ekmeğime ortak olacak diyerek bu açlık korkusuyla öldürdüklerini de biliyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan ona da dikkat çeker, işaret eder. Açlık korkusuyla öldürmeyin onları diye. Demek ki bir kısmı da açlık korkusuyla öldürüyor. Bir kısmı namus kaygısıyla öldürüyor. Bunu diyor o toplumun işte ortak koşulan kimseleri, varlıkları bunlara süslü gösterdi. Bir bu olabilir. Bir de şöyle olabilir diyor bazı müfessirlerimiz. Evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi. Nasıl gösterebilir? Şöyle diyorlar ki Mekke müşrikleri biliyorsunuz Kabe'nin etrafında oturan kimseler İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın evladı İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istediğine dair de onlara bilgiler zaten bir şekilde onlara da gelmiş ve Allah'a evlat kurban etmek gerekir diyerek de evlatları öldürmeyi teşvik ediyorlar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi benim işte şu kadar erkek çocuğum olursa bunlardan birisini kurban edeceğim diyerek Peygamberimizin babası Abdullah'ı kurban etmek de istemiş. Daha sonra araya girilmiş efendim 100 deve karşılığında 100 deve kurban edilmiş. Onun yerine çocuk sağ bırakılmış. Demek ki o toplumda böyle de bir gelenek var. Yani evladın Allah'a adanması, kurban edilmesi veya putlara kurban edilmesi artık. Böyle de bir şey var. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, nasıl diyor yukarıda böyle hani Allah'ın yarattığı hayvanattan ya da bitkilerden, zirai mahsullerden Allah'a pay ayırıyor, putlara pay ayırıyor. Böyle bir yanlış işlem yapıyorlar. Aynen bunun gibi bir de böyle yanlışları da var. Yani evlatlarını da öldürmeyi güzel görüyorlar. Müşriklerden birçoğunda bu fikriyat var. Zeyyene kethirin minel müşrikine katle evladihim şurakâhum. Bunu yapıyorlar. Sonuçta ne olacak? Liyurduhum, bunu yaparak hem kendilerini mahvetmeyi adeta göze almış oluyorlar. Kendi kendilerini bitiriyorlar. Vel yelbisu aleyhim dinehum, bir de dinlerini karma karışık yapıyorlar. Yani dinlerini alabora ediyorlar. Bir şekilde tanınmayacak hale getiriyorlar. Bunu da din adına yapıyorlar. Vel yelbisu aleyhim dinehum. Velev şâallâhu mâ fealûhu. Eğer Allah elbette dileseydi, yani cebri anlamda, bu böyle olacak anlamında Cenab-ı Hakk'ın bir muradı olsaydı elbette bunu yapamazlardı. Bu tür şeylere tevessül edemezlerdi. Yani Cenab-ı Hak kullarına bir cüz'i irade de olsa bir hürriyet vermiş. Ve imtihan sahnesindeyiz. İmtihan dünyasındayız. Bu imtihan dünyasında bizim sınavımız o tercihlerimizden oluyor. Cenab-ı Hak o tercihlerimizi cebren, yani zorlayarak bir yere doğru sevk etmiyoruz. Şayet sevk edecek olsaydı elbette Allah'ın dediğinden başkasını kimse yapamaz. Burada bu ayette ona ifade ediyor işte ayetin bu kısmı da. Velev şâallâhu mâ fealûhu. Allah dileseydi şayet onlar bunu yapamazlardı. Fezerhum ve mâ yefterûn. Öyleyse onları ve iftira ettikleri şeyleri bırak. Yani onları iftiralarıyla baş başa bırak. Onları kendi uydurduklarıyla baş başa bırak. Bunların her biri onların uydurduğu şeyler. Yani Cenab-ı Hak kendilerine işte zirai mahsullerden, hayvanlardan bana bir pay, ortaklarınıza bir pay ayırın dememiş. Evlatlarınızı öldürün diye, herhangi bir evlatlarınızı kurban edin diye bir emir de Cenab-ı Hak onlara göndermemiş. Böyle bir şey yok. Peki nereden çıkardılar? Bunları iftira ediyorlar. Allah adına yapıyorlar bir de bunu. Allah böyle istiyor diyerek kutsallaştırıyorlar tabiri caizse. Kendi içinde dini bir kılıf giydiriyorlar. Yüce Rabbimiz bu hakikati beyan ettikten sonra فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, artık sen onları ve iftira ettikleri şeyleri bırak. وَقَالُوا, yine bakınız yine onların sapkınlıklarından bir başka yanlışa dikkat çekiyor ayet. وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. Yine dediler ki şu hayvanlar ve zirai anlamda ekinler kullanılması yasaktır. لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. Kendi batıl inançlarına göre diyorlar ki bunları ancak bizim istediğimiz kimseler yiyebilir. Yani kendilerince helal ve haram sınırları belirlemiş oluyorlar. Halbuki helal ve haramı belirleme yetkisi Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Allah'ın yarattıklarında değerlendirme ölçülerini ancak Allah korur. Şu pistir, şu temizdir, şu haramdır, şu helaldir. Bunu ancak Allah yapar. Allah adına, Allah'tan bir bilgi, Allah'tan bir hüccet, delil olmadığı halde böyle yapma hakkı kimseye verilmemiştir. O bakımdan burada esasen belki bu mantık, bu yanlış mantık terbiye edilmeye çalışılıyor. İnsanoğlunda bu var. Bir şekilde yani toplumlarımızda, köylerimizde, kentlerimizde zaman zaman bir takım şeyler oluşuyor, hurafeler oluşuyor. Diyor ki işte şunu yeme, şu ağacı kesme diyor. Şu ağacı kesersen başına bir iş gelir diyor. İşte efendim şu hayvanı efendim eve sokarsan şöyle olur. Bu hayvan diyor önünden geçerse başına şöyle bir iş gelir. Hiçbir delil olmadığı halde, hiçbir hüccet, Allah'tan gelen bir mesaj, peygamberin bir beyanı söz konusu olmadığı halde insanlar bazen kendilerince tecrübi veya artık ne diyelim ona, hadi gönüllerine öyle geldiği için diyelim, kafalarına öyle istediği için veya atalarından öyle bir şeyler duydukları için onlara yasaklar koyuyorlar. İşte Arap toplumunda da var bu. Cenab-ı Hak ona dikkat çekiyor. Ve galu derler ki şu hayvanlar ve şu zirai mahsuller, ekinler bunlar haramdır. Ancak bunları bizim istediğimiz kimseler yiyebilir. Bunları kendi batıl itikatlarınca söylüyorlar. Yine ve en'amun hurrumet zuhuruha. Diyorlar ki şu hayvanlar da, bir takım hayvanlar da var. Bunlara da diyorlar üzerine binmek, bunlarla yük taşımak haramdır. Kendilerince putlara adamışlar işte. Demişler ki şu deve şu puta aittir demişler. Veya bu kutsaldır artık demişler şu hayvan. Ve onun üzerine binmek, onunla yük taşımak adeta dini anlamda bir suç gibi kabul edilmeye başlanmış. Böyle söylerler buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve en'amun la yezkurun esmallahi aleyha. Yine şu hayvanlar da kesilecekse de üzerlerine Allah'ın ismi anılmadan kesilecek olanlardır derler. Bunu da iftiraan aleyh, Allah'a iftira yaparak, iftira ederek Allah adına yaparlar bunu. Yani şimdi onları da belki putları adına kesiyorlar. Kimisini Allah adına kesiyorlar. Kimine de diyorlar ki bu da Lat adına, bu da Uzza adına diyor. Allah adına kesmiyor. Bunu da iftiraen aleyh, Allah'a iftira yaparak şey yapıyor. Buna Allah izin verdi diyorlar. Bu böyle diyorlar. Demek ki sorgulanamıyor da. İnsan kendisini kutsallaştırınca demek ki o dönemin kendine göre din adamları ortaya çıkmış. Putperest o toplumun, o putlara hizmet eden bir takım kimseler, kendilerince öncüler, önderler, üstadlar ortaya çıkmış ve onlar bu tür beyanlarda bulununca bunlara değerlendirme yapamıyorsunuz demek ki. Tamam diyor, kabul ediyorsunuz genel anlamda. Cenab-ı Hak buyuruyor ki seyeczihim bimâ kânû yefterûn. Bu iftiraları sebebiyle onlar mutlaka cezalanacaklar. Cezalarını görecekler, cezalandırılacaklar. Belki bu cezalarını zaten çok da uzun sürmeyecek. Hem dünyada başlarına gelecek bunun cezası, hem de zaten ahirette onun karşılığını bulacaklar. Efendim insan bir şekilde kendine hayatı zindan eder mi? Eder. Bu tür anlayışlarla eder. İşte şu vakit dışarı çıkılmaz dersin. Dışarı çıkarsan şöyle çarpılırsın, şöyle edersin dersin. Bakınız. İşte falan yere oturma dersin. Oraya oturursan başına şu iş gelir dersin. Şunu yeme dersin. Şu hayvana binme dersin. Şurada şöyle, burada böyle. Zaten cezasını daha dünyadayken almaya başlıyor. Bir şekilde. İşte evladını kurban edeceksin diyor bak adam. Buna benzer birçok hurafe şey yapılabiliyor. Ortaya konabiliyor. Falan gün işte elbise yıkanmaz diyor mesela. Niye yıkanmaz? İşte başına şu iş gelir diyor. Zaten kendi kendini mikrobun içine hapsediyor insan. İşte şu yenmez diyor. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılıyor. Bütün bunlar daha cezayı peşinen dünyadayken çekmeye başlamanın diğer bir adıdır. Daha da önemlisi insan fikrini, vicdanını, duygularını bu anlamda köleleştiriyor. Allah istemediği halde, Yüce Rabbimiz öyle bir emir buyurmadığı halde kendi kendine bir takım yasaklar koyarak, bir takım kutsallar oluşturarak insan kendi kendine hayatı zehir ediyor. Bazen bu mesela iyi niyetle de oluyor. Bir bağlılık oluşturuyor diyelim. O bağlandığı kişiyi ilahlaştırıyor insan. Değil mi? Yani hakikaten ilah gibi davranıyor, haşa. İnsana tapmaya başlıyor. O kendisi iyi niyetle bağlanmış. İyi niyetle efendim onu üstad kabul etmiş. Ancak bakış açısı yanlış. Mürşide bakış sapkın olunca, onu yarı ilah gibi kabul edince, insan daha dünyadayken kendini Allah'tan başka birisinin kölesi haline dönüştürüyor. Bütün bunlar zaten cezanın daha hemen dünyadayken uygulanmaya başladığını gösteriyor. Fakat elbette daha büyük ceza onları ahirette beklemektedir, böylelerini. Cenab-ı Hak şirkin her çeşidinden gerçekten hepimizi, gönlümüzü, zihnimizi, düşüncelerimizi, fikriyatımızı muhafaza buyursun. Ve kalu, yine bakınız onların sapkın inançlarına tekrar devam ediliyor. Yine derler ki ve kalu ma fi butuni hadihi'l en'am halisatun li zukurina ve muharramun ala ezvacina. Şu işte hamile hayvanların karınlarında olan yavrular bizim erkeklerimize hastır. Hanımlarımıza, eşlerimize haramdır Yani o hayvanların doğurduğu efendim yavrular bizim erkeklerimize helal ama eşlerimize, zevcilerimize haramdır diyorlar. Niye? Sebebi yok. İşte kendilerince bir şey yapıyorlar. Belki bu dediği hayvanlar daha çok o önce kutsallaştırdıkları hayvanlar. Hanımları o kutsallara uygun görmüyorlardır. Onları biraz daha ikinci sınıf, üçüncü sınıf görüyorlardır. Dolayısıyla bu hayvanlardan doğacak yavrular erkeklere hastır. Hanımlar olmaz diyorlar. Fakat ve in yekum meyteten fehum fihi şuraka. Eğer o hayvancağız doğurduğu yavruyu ölü olarak doğurursa ya da doğum yaparken ölürse o zaman tamam diyor. O zaman bunda erkek ve kadın ortaktır diyorlar. Yani canlı doğarsa hanımlara bunun sizinle alakası yok diyorsun. Ölü doğarsa hadi gelin bakalım beraber bunu paylaşabiliriz diyorlar. Seyezzihim vasfehum. Allah onların bu nevi vasıflandırmalarını da cezalandıracaktır. Yani şu efendim erkeklere helal, kadınlara haram diyerek Allah'ın hakkında bir hüküm indirmediği bir konuda bu nevi hükümler vermek, bunlar da Cenab-ı Hak tarafından cezalandırılacaktır. Bunların da karşılığını onlar göreceklerdir. İnnehu hakimun alim. O yüce Allah hakimdir. Yani her yaptığını mutlaka sayısız hikmete binaen yapar ve sapasağlam yapar. Son derece isabetli yapar. Asla batıl üzere yapmaz. Hakikat üzere yapar. Alimün ve her şeyi bilir. Bilmediği hiçbir şey yoktur. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ اِفْتِرَاعًا عَلَى اللّٰهِ. Şu evlatlarını beyinsizce herhangi bir ilme dayanmaksızın, Allah'tan gelen bir bilgiye dayanmaksızın katleden, öldürenler var ya ve bir de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram kılanlar var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir diyor. Kaybetmişlerdir bunlar. Yani evlatlarını öldürmek de bir ilme dayanmıyor. Efendim bir Allah'tan gelen bir ilme, bilgiye dayanmıyor. Bir takım Allah'ın helal kıldığı rızıklar da onları haram kılmaya dair ilahi işaret, ilahi beyan, ilahi emir olmadan bunları da haram kılma noktası var ya, Allah'a iftira ederek bunu yapanlar diyor hüsrana uğramışlardır. Kesinlikle kaybedecek olanlar onlardır. Dünya ahiret kaybetmişlerdir bunlar, böyleleri. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Böyleleri yoldan sapmışlardır ve asla hidayeti bulan kimseler de bunlar değildir. Doğru olanlar bunlar değildir. Bu bakımdan efendim özellikle insanın Allah adına konuşurken son derece titiz, dikkatli olması lazım. Allah'a bir şeyi iftira etmek günahların en büyüğü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki benim söylemediğim bir şeyi bana isnat eden, yalan olarak bana söyleyen kişi cehennemdeki yerine hazırlansın buyurur. Yani diyorsunuz ki peygamber şöyle buyurmuş. O da kesin değil. Yani o Allah muhafaza insana cehenneme adeta aday yapıyor. Ya bir de aynı şeyi Allah adına söylüyorsun. Burada en büyük tehlike belki dini bildiğini zanneden, din adına alim olduğunu ifade eden kimselere yöneliyor. Kendileri bir takım şeyleri Allah adına murad-ı ilahi şudur diye beyan ediyor mesela. Evet, buna ihtiyaç var. Bir fetva sorulacak, ona birileri cevap verecek. Bilmediği bir meseleyi insanlar, bilen kimselere soracaklar, onlar da cevap verecekler. Fakat bu cevaplarda eğer liyakatli değilsek, o konuyu yeterince araştırmamışsak, o konunun uzmanı değilsek, o konuya dair fikirlerimiz netleşmemişse, orada konuşmak son derece mahsurlu. Böyle zamanda daha iyi bilen birisinin varlığını biliyorsak, hemen o meseleyi o kişiye havale etmek veya onun adına sorup öğrenmek en mantıklı, en doğru yoldur. Maalesef çoğu zaman belki insan, diyelim bugün akademik dünyada, ilahiyat alanında da profesör olabiliyor. Mesela diyelim tefsir profesörüdür adam veya hadis profesörüdür, tasavvuf profesörüdür, işte ne bileyim felsefe profesörüdür, kelam profesörüdür. İşte amcamız da ne profesör olduğunu bilmez ki onun. Der ki bu ilahiyatta hoca. Benim şöyle bir meselem var hocam der. Ne yapayım ben der. Şimdi adam da bakar karşıdaki şahsa, ya gayet iyi niyetli soru soruyor. Şimdi ben bu konuyu bilmiyorum dese adamın gözünde küçük düşecek diyelim. Böyle değerlendiriyor insan. İtibarı çizilecek, karizması çizilecek tabiri caizse. Şöyle söyleyemiyor. Ya diyelim babacığım, amcacığım ben işte kelamcıyım. Bunu biz fıkıhçılara bir soralım. Bir müftü efendiye bir soralım. Ya da bu konuda bir araştırma yapıp daha sonra geleyim size. Böyle diyen insan sayısı az. Hemen diyor ki o mesele şöyle, sen şöyle yap diyor. Problem değil diyor mesela. Hemen cevabını veriyor. O cevabı biliyorsa problem yok. Cevap oysa hakikaten. Ama öyle değil de şimdi ya bu amca sordu. Şimdi bilmiyorum desem ayıp olacak. Herhalde bu böyle bir meseledir filan diyerek tabiri caizse işi hafife alıp böyle cevap verirse azizim çok büyük bir mesuliyettir ve öyle inanıyorum ki kıyamet gününde çok acı bir azaba böyleleri düçar olacaktır. O bakımdan fetva vermek, fetvaya cevap vermek Allah adına cevap vermektir esasen. Allah adına cevap vermektir o konuyla ilgili. Yani onu verirken bile insan o konunun uzmanı olsa bile belki yapacağı şey şudur. Araştırmalarımız neticesinde kanaatimiz, bak zannımız, zannı galibimiz bu meselenin şöyle olduğudur. Allahu alem. Benim bugünkü bilgimle, ilmimle geldiğim nokta, edindiğim sonuç budur. Ama sen daha iyi bilen bir insan bulursan yine bir de ona sor. Ha, konuyla ilgili 3-5 tane görüş var diyelim. Siz de hakikaten o konuyu iyi bilen birisiniz. İçtihat yapacak mevkidesiniz. Bir şekilde o ilmi altyapınız var. O zaman dersiniz ki konuyla ilgili ben genel çerçeveyi araştırdım. Farklı görüşler var ama benim tercih ettiğim görüş budur. Sen de böyle amel edebilirsin. Tamam, bu insan mesul değildir. Ama alanının uzmanı olmadığı halde kişi böyle rastgele kanaat beyan ederse orada büyük tehlike var. O kişi adına büyük tehlike var. Hem kendini sapıklığa vurmuştur hem de muhatabını yanıltmıştır böyle kimseler. Maalesef bugünlerde işte bakıyorsun bazen internetlerde, bazen televizyonlarda bu çeşit bir insana 100 tane soru soruluyor o anda. Her soruya canlı yayında cevap veriyor. Ya şimdi hakikaten bir insan 100 tane sorunun her birinde yeterli araştırmayı yapmış mıdır? Doğrusu ben bu konuda böyle olmasının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bakıyorsun bu konuyu bilmiyorum da demiyor herkes. Sorulan her soruya uzun uzun cevap vermeye çalışıyor. Kendince oradan bir ayet okuyor, oradan bir şey yapmaya çalışıyor. Fakat konuyla ilgili enine boyuna bir araştırma yapmadan ya şöyle bir ayet hatırlıyorum diyor. Bu mesele şöyle olsa gerektir diyor mesela. Aynı konuyla ilgili belki 5 tane daha ayet var. 20 tane daha hadis var. İşte alimlerin değerlendirmeleri var farklı farklı. O an canlı yayında sen hemen fetvayı basıyorsun. Bu son derece mahsurlu. İnsanlar bu çerçevede hele hele sen güvenilen bir insan isen bir şekilde sözünle amel ediliyorsa çok daha dikkatli olmak durumundasınız. Sadece efendim okumuş kesim değil. Bazen henüz daha ilmi altyapısı hiç oluşmamış. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından bile anlayacak derecede altyapısı yok. Hadislere dair yeterince bilgi okumamış. Fakihlerin görüşlerini bilmemiş insanlar bile din adına konuşuyorlar. Bu Allah adına konuşmak demek. Bu ne büyük bir cürettir, ne büyük bir cesarettir. Bu ahiretteki karşılaşacağı manzaraları herhalde hesaba katmadan konuşabilmek cesaretidir. Büyük cürettir, cehalet cüretidir. Öyle diyelim, cahil cesur olur derler. hakikaten cahil, cesur olabiliyor. Çok bilen insanlar titriyorlar bu noktada. Hatta anlatırlar. Mesela Sami Efendi Hazretleri, büyük Allah adamı, salih insan, herkesin hüsnü zan beslediği bir zat. Zaman zaman kendilerine fıkhi mesele sorulduğu zaman, o meseleyi bilen birisi olsa bile dermiş ki bunu Beşiktaşlı gidin Fuat Efendi'ye sorun dermiş. Müftü Fuat Efendi'ye sorun. Mübarek fetvayı söylemezmiş. Neden? Çünkü her işi ehline havale etmek en doğrusu. Bugün de böyle yapmak lazım. İşte Diyanetimizin Din İşleri Yüksek Kurulu var. Oraya soru olarak sorulabilir. Efendim, üst düzey müftülerimiz var. Konuyla ilgili uzman, o alanın uzmanı hocalarımız var. Meseleleri onlara yönlendirmek doğru olan budur. Ya, aksi halde Allah'a iftira edilmiş olur ki Allah'a iftiranın cezası elbette çok büyük olacaktır. Bu şu demektir. Yani Allah adına söz söylemek bir şekilde ilahlığa özenmek gibi bir şey. Sen Allah'ın hükmünü bilmediğin halde hüküm koyuyorsun. Ne büyük bir cürettir, ne büyük bir günahtır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Belki bugün okuduğumuz ayetlerin bize vereceği edep de bu olmalıdır. Rastgele Allah adına Allah'ın yarattıkları varlıklar üzerinde kolayca hüküm vermemek. Titremek, hüküm verirken titremek. O hüküm vermeyi daha iyi bilen insanlara bırakmak. Kendimiz daha iyi bilen birisiysek problem yok. Ama değilsek o zaman orada susmak. Bu bizi aşıyor demek. Bunu daha iyi bilenlere soralım, araştıralım demek en doğru yoldur. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.